Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 66. ayırım. Eğer Batı kültürce aşağı idiyse maddi uygarlığını geliştiremezdi. Avrupa dillerini ve edebiyatlarını bilenler bizim dil ve edebiyatımızın geri ve gelişmemiş olduğunu anlarlar. Avrupa edebiyatıyla tanışan bir Türk şairi artık o mubeçeler, pir-i mugan, harabat şiirlerini yazamaz. Bizim kendi edebiyatımızda da Avrupa edebiyatında olduğu gibi düz yazı, hikaye, oyun ve roman türlerini geliştirmek zorundayız. Bizden önceki edebiyat kuşağı Batı'yı bir şarklı kılığına sokardı. Bugünkü kuşak Batı'ya daha yakından bakıyor ve bunu yapmaya çağdaş uygarlığa daha da yaklaşıyor. Anlaşma ve anlatma aracı olarak dilin çağdaşlaştırıcı rolünün anlaşılmasıyla yeni bir Batı görüşü doğuyor demektir. Batı uygarlığı bir bütündür. İyisiyle kötüsüyle birlikte bir bütün. Bunun iyisi kötüsünden kolay kolay ayrılamaz. Gülü seven dikenine katlanacaktır. Yeni Batıcılar bunu kavradıkları zaman Abdülhamit rejiminin baskısı altında onun yıkıcı yanları işledikçe onlar da o ölçüde Avrupa uygarlığını dikensiz bir gül bahçesi olarak görüyorlardı. Avrupa uygarlığının kötü yanları üzerinde gürültü etmeye ne hakkımız vardı? İslam uygarlığının yeni Batıcıların deyimiyle şayk uygarlığının hangi iyi yanı vardı? İnsan bu denli derin bilgisizlik, bu denli çirkinlik, bu denli ikiyüzlülük, bu denli iradesizlik, bu denli eşitsizlik ve bu denli fukaralık arasında nasıl aydınlık ve refah uygarlığını aşağı görecek kadar budala olabilirdi? Biz günün birinde sönmeye mahkum olan kendi dilenci varlığımız içinde Batı uygarlığının harikalarının karşısında hıyar beğenmeyen dilenciye benzemiyor muyduk? Şark uygarlığı Avrupa uygarlığının sömürüsünden, saldırganlığından, düşmanlığından değil, Şark uygarlığının kendisinin özünde kötü ve geri oluşu yüzünden batmaya mahkumdu. Batı uygarlığı özünde iyi ve yüksekti. Arap uygarlığından alınmış bir uygarlık da değildi. Ne Hristiyan ne de Müslüman olan yepyeni temellere dayanan bir uygarlık olduğu için iyi ve üstündü. Uygarlığın dinden sıyrılmış görüşü de başladı demektir. Fakat Batı'nın bu dinden ayrı olan temelleri nelerdi? Bu sorun henüz sorulmuyor, üzerinde de durulmuyordu. Batıcıların çoğu edebiyat ve sanat adamlarıydı. Tarih, ekonomi, felsefe ve bilim dağarcıkları epey hafifti. Bu dönemin Batıcılarının hayranlığı tanımadığı, görmediği bir güzele vurulan duygulu bir gencin hayranlığı gibidir. Onlar çirkinliklerinden kaçıp güzelliklere kavuşmanın özlemi içindeydiler. Yeni Batıcılık görüşünün ilk manifestosu Arapçılığa savaş bildirisi olarak başladı. Bu safayışın ilk topu ateşini başlatan kavgacı Hüseyin Cahit olmuştur. Hüseyin Cahit'in yazısı meşrutiyetin geri gelişinden 10 yıl önce sansürün satırından kurtarabildiği kadarıyla çıkmıştı. Edebi hatıralarını 1935'te yazarken o yazısına satır atılmış biçimiyle bile nasıl izin çıktığını, şaştığını söyler. Ele aldığı yazı o zamanın modası olarak Avrupalıların bilimlerini ve uygarlıklarını Araplardan aldıklarını ispat için yazılmış bir yazı dizisiydi. Hüseyin Cahit kendi yazısını o zaman neden yazdığını 1935'te şöyle anlatır. O zaman yayınlarımızda güçlü bir Arapçılık modası vardı. Ama her şeyde Türkçe mi yazacaksınız, Arapça öğrenmek zorundasınız, dinimizi mi öğreneceksiniz, Arapça kitapları okuyacaksınız, Araplardan öğreneceksiniz. Bu fikirler içimde isyan yaratıyordu. Şurada yanı başımda bütün uygarlığı kendinde toplayan Batı uygarlığı duruyor. Yaşama, özgürlük, kültür, sanat ve refah orada. Bizse burada çöküntü ve küçülme içinde boyunduruk altında yaşarken Çin duvarları içine hapsedilmiş gibi uygarlığın ışıklarını, seslerini, akımlarını karşı gözlerimizi, kulaklarımızı, ruhumuzu kapayacaktık. Uygarlık mı? Araplar yaptı. Bilimler mi? Arapların kitaplarında hayat mı? Bizde ahlak, fazilet mi? Bizde bol bol var. Fakat bunların hepsi doğru olsa bile bu Arap uygarlığının ve bilimlerinin ne yararı vardı? Bu şark kültürü, İslam uygarlığını, Arap bilimleri iddialarını milleti uyuşturmak, yanı başlarımızdaki hayatın akışına katılmaktan bizi alıkoymak için her yazıda boyuna tekrarlanıyordu. Milletin üzerine çöken kalın siyah bilgisizlikten başka bir de durumumuzla övünmek, Avrupa'yı aşağı görmek gibi çifte bir cehalet içindeydik. Hüseyin Cahit o zamanki yazısının sansürden kurtulan parçasında şunları yazmıştı. İstesek de istemesek de Avrupalılaşmak zorundayız. Nasıl giydiğimiz pantolon Avrupa'dan geliyorsa edebiyatımız da oradan gelecektir. Arapların bütün tarih kitapları dilimize çevrilse de yine Avrupa'ya bakmak zorundayız. İbn Haldun'un tarih felsefesi tarih biliminin çocukluk çağına aittir. O zamandan beri çocuk büyüdü. Almanya'da delikanlılaştılar. Hatta yaşlandı. Hayır, zavallı öldü bile. Yeni tarih bilimi bizde Araplardan değil, Avrupa'dan gelecektir. Bugün Arap biliminin tarihi bize ancak bir şeyi, o zamanki tarih bilgisinin durumunu öğretebilir. Arap bilimlerinin öğrettikleri üzerine yazılan yazılar bana tek bir şey öğretti. Arap uygarlığından ebedi olarak kurtulduğumuzu, eğer Arap uygarlığına minnettarlığımız şu Arap bilimleri içinse hiç tereddütsüz ondan kendimizi kurtarabiliriz. Bugünkü astronomi araçları, makinaları, askerlik yöntemleri ve teknikleri, coğrafya keşifleri, tıp bilimlerindeki gelişmeler karşısında Arapların şu zavallı bilimleri çocuk oyuncağı gibi kalır. İslamlığın 14. yüzyıl dönemine layıksak şu Arap kitaplarını bırakalım da kafalarımızı zamanımızın bilim ve teknikleriyle dolduracak modern kitaplara sarılalım. Eğer bunlar Araplarda değil ancak Batı'da bulabiliriz. Hüseyin Cahit'in bu yazısı İslamcılar, daha doğrusu Arapçılar arasında şiddetli bir hiddet yarattı. Bunların en azılılarından biri o zamanın genç bir cami vaizi, mütareke döneminde de Şeyhülislam olan Mustafa Sabri Efendi buna sert bir cevap yazdı ve dekadanların fazla ileri giderlerse kafalarını kaybedebileceklerini hatırlattı. Genç Hoca Efendi özellikle iki noktaya çok içerlemişti. Arap bilimlerinin aşağı görülmesi ve bizden söz edilmesi. Biz kim oluyorduk? Bizim Arapların yanında ne yerimiz vardı? Araplara saygı ve bağlılık İslamlığın bir gereğiydi. Bu Osmanlılık gibi bir siyasal çıkar bağlılığı değil, bir din borcuydu. Arap bilimleri, kelam, usul, edebiyat ve hepsinin üstünde o güzelim fıkıh bilimi, şimdiye kadar kimse tarafından bu denli küstahça alaya alınmamıştı. Yeni batıcıların anlayışıyla Avrupa ve Asya uygarlıkları ve Türk çağdaşlaşmasının niteliği üzerinde de yeni bir görüş doğdu. Bu yeni görüşe yine Hüseyin Cahit'in 24 Nisan 1898 tarihli bir yazısında rastlarız. Tanzimat yeni bir toplum biçimi geliştirmeye doğru değişmenin temellerini atmıştı. Bu Asya uygarlığından olan bir toplumun Avrupa uygarlığına geçmesi demekti. Kafalar çağdaş yeni dünyanın geleneksel dünya türünden olmadığını kavramaya başlamıştı. Avrupa uygarlığının dışındaki toplumların ancak Avrupa'dan fikirler alarak kendilerini çağdaş uygarlığa uyacak biçimde değiştirmek zorunda oldukları görülüyordu. Fakat bunun arkasından bir geri tepme geldi. Kalın bir iki yüzlülük perdesine bürünen bu tepki Batı'ya karşı nefret yerleştirme amacını güdüyordu. Dış görünüşünde Batı'dan bir şeyler alma zorunluluğunu kabul ediyor, fakat Batı uygarlığının ancak iyi yanlarının alınması fikrini tekrarlıyordu. Bu örtülü bir yoldan Batı'ya karşı olmaktan başka bir şey değildi. 1896'da yeniden Batı'ya dönüş akımı başladı. Hüseyin Cahit bununla yeni edebiyat akımını kastediyor. Onların görünüşündeki yenilik şundadır: Batı'dan alınacak yanlar ancak bütün insanlığa uygulanır yanlar. Kendi yerimize, zamanımıza ve olanaklarımıza uyacak biçimde kendi ulusal başarılarımızı gerçekleştirmede öncü olacak ilkeler olacaktır. Fakat bu görüşü asıl işleyen adam Batıcıların ideal tipi diyebileceğimiz Tevfik Fikret olmuştur. Tevfik Fikret'in 1908'den önce yazılmış şiirlerinin çoğu geleneklere ve gericiliğe saldırı şiirleridir. Uzun şiirlerinden biri olan Sis, Abdülhamit rejimine karşı isyanın şiiridir. Gelenekçi ve dinci düşünceye karşı isyan, Tevfik Fikret'te gelenekçi ve dinci ahkaka karşı çevrilmiştir. Afganlı Cemalettin'den Ahmet Mithat Efendi'ye kadar Dehri daima ahlak düşmanı olarak gösterilmişti. Çünkü onların düşünüşünde ahlakın kaynağı dindir. Yeni edebiyatçılarda özellikle Tevfik Fikret'te ahlak sorunu ana sorundur. Fakat buradaki dinci ahlak değil, insancı ahlaktır. Bu da geleneklerden sıyrılmak, akla tam özgürlük vermek ve kişiyi bütün insanlığın bir üyesi, bir kardeşi yapmak sorunudur. Tevfik Fikret'in dist ahlak görüşü en güçlü olarak ünlü Tarih-i Kadim şiirinde gözükür. Bu şiir, insanın baskı rejimi altında eşitsizlikler içinde ikiyüzlülük ve kölelik ruhuyla nasıl yozlaştırıldığının bir hikayesidir. Şair, geçmişin kötülüklerine karşın uzun karanlık gecenin bir gün sona ereceğini, yeni bir sabah doğacağına inanır. Fakat bu devrimi kim yapacaktır? Birçokları bunun ancak Tanrı'nın bir mucizesi olacağına inanıyor. Fakat bütün bu sefaletler, acılar o Tanrı'nın adına sürdürülmüyor mu? Şu küçük tanrılar o büyük Tanrı'nın yeryüzündeki gölgeleri değil midir? Dünyadaki tanrısal egemenliklerinde kendi resullerini, kendi cehennemlerini, kendi cellatlarını kuran, kendi cennetlerinde yaşayan müstebitlerin prototipi olan bir tanrı bunu nasıl yapabilir? Hayır, müstebit bir tanrı insanlığı tanrısı olamaz. Ancak insanlığı seven, ona acıyan tanrı, tanrı olabilir. Din babalarının anlattığı öteki tanrı insanlığı köleleştirmek, kafalarını zincirlere vurmak için uydurulmuş bir efsanedir. Ancak şüphe ona meydan okuyor. Şimdi akıl hakkı doğruyu arıyor ve onu bütün büyüklükleriyle bulmuştur. Aklın meydan okuduğu Tanrı'ya, yalandan başka bir şey olmayan o Tanrı'ya inananlar, ona gözyaşı dökenler yalnız ikiyüzlüler ve cahillerdir. Bu akıl dininin inançlarını oğlu için yazdığı Amentü, İnanıyorum adlı şiirinde açıklar. insanın haysiyetine inanç, kardeşliğine inanç, kendini yükselme gücüne inanç, kişi özgürlüğüne inanç ve aklın dünyayı değiştirme gücüne sonsuz inanç. Fikret'in inançları meşrutiyet dönemi kuşaklarının ülküleri olacaktı. Her yandan geçmişin şan ve şereflerinden söz edilen bir dönemde Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesinin altında bunların şakıyanların hüküm sürdüğü bir dönemde Tevfik Fikret'in şiirleri hem devrimci hem yapıcıydı. Yapıcı yanı bu yeni değer ve idealleri şeriat kokusundan arınmış bir şiir diliyle vermesindedir. Namık Kemal'in vatanseverlik erdemleri olarak getirdiği yeni moraliteyi sunan şiir ve oyunları yalnız kulaklara sesleniyor, kaba şöven heyecanlar yaratabiliyordu. Tevfik Fikret'in insancı moralitesi ise kan, ateş, kılıç, savaş heyecanları yaratmaz, akla seslenir. Fikret'in gösterdiği idealler insanın erişemeyeceği yüksekliklerde kalmışların idealleri değildir. Bu ideallerin merkezi insandır ve onlar her insan içindir. Şimdiye kadar inkar edilen, aşağı görülen, haysiyet ve şeref sahibi olmaya liyakatsız görülen insan içindir. Çağdaş bireycilik ve dest liberalizmin ahlakiyatını edebiyatımıza getiren Fikret olmuştur. Tevfik Fikret'in yeni moralitesinde de batıcılara özgü ütopyacı bireyciliklere ilişkin batı anlayışını görürüz. İhtimal ki Abdülhamit'in İngiliz aleyhtarı politikasına bir tepki olarak Anglo-Sakson hayranlığıyla birlikte batı uygarlığının özünün bireycilik, özgürlük ve onları besleyen eğitim olduğu görüşünü savunur. Meşrutiyetin politik akımlarının birinde bunun daha belirli bir ideoloji ve kalkınma programı olarak ortaya çıkacağını ileride göreceğiz. Meşrutiyet, gizli örgütlenmeler. 19. yüzyılın sonlarında Batı dünyasında görülmedik ekonomik, teknolojik, bilimsel gelişmeler, kültür ve düşün alanlarında güçlü akımlar başlamıştı. Batı uygarlığı 20. yüzyıla merdivenlerini dayamış, büyük endüstri uygarlığı denizleri, karaları aşarak dünyanın geri kalan ülkelerinin gelenek sınırlarını aşındırmaya başlamıştı. Tarihin bu denli güçlü uygarlığı Balkanlardan Yemen'e kadar bütün Osmanlı ülkelerinin üzerine de gölgelerini iyice salmıştı. Tarihin böyle bir döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nda ise yeni Osmanlı'nın umduğu çağdaşlaşma, ilerleme atılımları yerine Ernest Renan'ın o denli kızılan tezini kanıtlarcasına daha eski dönemlerin bile görmediği bir din devlet diktatörlüğü kurulmuştu. Geçmişte İslam ya da Arap uygarlığının parlaklıklarından alan esinlerle 20. yüzyılın eşiğinde ve Batı uygarlığının yanı başında yaşatılmak istenen böyle bir rejim dışarıdan gelen etkilerin içeride gelişen bozuklukların yıkıcılığından korunamazdı. Bu rejime karşı siyasal planda ilk başkaldırmalar bu kez daha gerçek anlamıyla genç kuşak arasında başladı. Sivil ve asker okullarında Tanzimat dönemiyle kıyaslanmayacak kadar çok sayıda genç yetişiyordu. Bu genç kuşağın çabalarının 1889'dan başlayarak 20 yıla yakın bir süre boyunca içine düştüğü politik düşün karmaşasının derinliği, din devlet rejiminin düşün alanında yaptığı olumsuz etkilerin kapsamını bize gösterecektir. Daha önce gördüğümüz edebiyat alanındaki tepkiler dışında 2. Abdülhamit yönetimine karşı başlıca üç çevrede gelişen siyasal nüveleşme doğdu. Birincisi yüksek eğitim okullarında, özellikle tıp ve harp okulunda gençler arasında başlayan gizli cemiyet kurma akımı, ikincisi üyelerinin çoğu subay olmakla birlikte ordu dışındakileri de içine alan gizli komiteler, juntalar, üçüncüsü de Paris, Cenevre, Kahire gibi merkezlerde bir araya gelen aydın gruplaşmalarıdır. Başlangıçta birbirinden ayrı gözüküyorsa da bunların varlığını sezen yönetimin hafiye ve jurnal örgütlerinin eylemlerinin koyulaşması sayesinde aralarında bağıntılar kurulmuştur. 66. ayırımın sonu, sayfa 390, devamı 67. ayırımda.